Ayrım 30. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan, sayfa 403. Atatürk'ün bilim kurgu tarih öngörüsü, sesler kaybolmaz. Atatürk'ün tarih ve dil konusundaki çalışmalarının ne ifade ettiğini doğru anlamak için birçok konuda olduğu gibi bu konulardaki şaşırtan öngörüsünü de bilmek gerekir. Aklı Kemal'in yaşadığı çağın çok ilerisinde bir anlayış, seziş, duyuş ve bilimsel bir kavrayış olduğunun en somut kanıtlarından biri Atatürk'ün 1936 yılında tarihin ve dil bilimin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada gizlidir. Afet İnan, 9 Ocak 1936'da DTCF'nin açılışında Türk Tarih Kurumu As Başkanı sıfatıyla ilk dersi vermiştir. Afet İnan dersinde tarih metodu hakkında genel bilgiler verdikten sonra Türk tarih tezinden söz etmiştir. Afet İnan'ın Dil Tarih Coğrafya Fakültesindeki bu ilk dersi Türkçe ve Fransızca olarak 1936 yılında İstanbul Basımevi tarafından kitapçık olarak bastırılmıştır. Ayrıntılar için bakınız İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 321-326. Atatürk, Afet İnan'ın bu ders notlarını okuduktan sonra bu notlara ek olarak aşağıdaki metni yazdırmış ve bu metin üzerinde kendi el yazısıyla bazı düzeltmeler yapmıştır. Ocak 1936. İnan AGE, sayfa 389-390. Tabiatta bilirsiniz ki hiçbir şey yok olmaz. Ne bir ses, ne bir söz, ne bir hareket. Geçtiği çağ ne kadar eski veya yeni olursa olsun, bütün bu oluşlar oldukları andaki gibi tabiat içindedir. Bu dalgalanmada zaman ve mesafe mefhumu, kavramı yoktur. Bugün dünyanın herhangi bir köşesinde söylenen sözü veya akis, yankı yapan hareketleri yine dünyanın herhangi bir köşesinde aynı anda işitmenin, dinlemenin, zapt etmenin, kaydetmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Yarın bizi saran tabiat unsurları içinde binlerce ve binlerce sene evvel söylenmiş sözleri olduğu gibi toplayıp tespit etmek imkanı elbette varılacaktır. Tabiatın bugün için esrar dolu sinesine gireceği muhakkak görülen insan zekası beklenilen hakikatleri ortaya koyacaktır. Bu metin ve fotokopisi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi'nin 1957 tarihli birinci sayısında yayınlanmıştır. İnan AGE, sayfa 327. Atatürk, Afet İnan'a bu notu yazdırdıktan sonra şunları söylemiştir. Bunu fakültenin açılış dersinde okuyacaksın. Çünkü tarih belgelerinin ilerideki keşifleri buna dayanacaktır. Her tarihi şahsın söylediği sözler toplanabilecek ve böylece biz onları kendi seslerinden ve sözlerinden dinleyeceğiz. İnan AGE, sayfa 390. Atatürk'ün bu düşünceleri karşısında şaşıran Afet İnan, bu çok uzak bir gelecekte belki olabilecek keşfin kendi ifadesi olarak verilmesine cesaret edemeyeceğini Atatürk'e söylediğinde canı sıkılan Atatürk, bunlar bir gün olacaktır, görürsünüz, işitirsiniz demiştir. AGE, sayfa 390. Yine de Atatürk'ün bu şaşırtan bilimsel öngörüsü Afet İnan'a inandırıcı gelmediği için 9 Ocak 1936'da DTCF'nin açılışındaki ilk dersinde Atatürk'ün bu yazdırdıklarını okumaya cesaret edememiştir. Afet İnan'ın ifadeleriyle, çünkü bunlar benim düşüncelerim değildi. O zaman okusaydım, bilmem beni dinleyenler ne düşünürdü ama herhalde bir hayalden bahseder gibi olacaktım. Gerçi Atatürk'ün çevresinde çeşitli konular konuşulurken, bu geçmiş zamanda söylenen sözlerin de bir gün toplanabileceği, fakat bunların şimdilik birbiri içinde girift olduğu söylenirdi. Ancak Atatürk, bana bu konudaki düşüncelerini yazdırdığı zaman, bu keşfin ilim ve tekniğin ilerlemesiyle tahakkuk edeceğine kendisi inanmıştı. AGE, sayfa 390-391. 30 yıl sonra Afet İnan, 1 Ocak 1966 tarihinde gece saat 22.45'te TRT Haber Bülteni'nde şöyle bir haberle karşılaşmıştır. France Press Ajansı'nın bir haberine göre, Venedik'in St. George adasındaki Benediktus Manastırı laboratuvarlarında manastır rahiplerinden Pellegrino'nun yönetiminde seslerin ayrımı esasına dayanan çok dikkate değer araştırmalar yapılmaktadır. İtalya İçişleri Bakanlığı 1962'de başlanan bu çalışmaları kontrol etmektedir. Fakat elde edilen sonuçlar henüz açıklanmamıştır. Bununla beraber St. George adasındaki bilim kurulunun geçmişe ait sesleri toplayacak elektronik araçlar meydana getirmeye çalıştığı sanılmaktadır. Bilginler özellikle Demosthenes, Pythagoras ve Jules Caesar'ın söylevlerinden kendi sesleriyle parçalar elde etmeye çalışmaktadırlar. Rahip Pellegrino, France Press Ajansı'nın bir muhabirinin sorularına karşılık İçişleri Bakanlığı'nın yasakladığı gerekçesiyle bilgi vermekten ve çalışmaların hangi noktaya geldiğini açıklamaktan kaçınmıştır. Afrikinan bu haberi duyunca çok şaşırmıştır. Kendi ifadeleriyle, çünkü aynı günlerde tam 30 yıl önce 1936 yılının yeni ilk günlerindeydi. Atatürk'ün bana Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılış dersine ilave olarak yazdırdığı ve üzerinde el yazısıyla düzeltmeler yaptığı metinde aynı fikirler ifade edilmekteydi. Onun için 1 Ocak 1966 akşamı Ankara Radyosu'nun işittiğim bu bilim kurulunun haberi bana bu sözleri hatırlattı. Aynı zamanda Atatürk'ün sözleri kulaklarımda akisler yapıyordu. Onun yazdırdığı aynı metni hemen tekrar okudum. AGE sayfa 390. Afet İnan'ın 1966'da France Press Ajansı kaynaklı bir TRT haberine dayandırdığı uzayda seslerin kaybolmadığı teorisi zaman içinde daha da geliştirilmiştir. Bugün artık uzayın, evrenin sırlarını çözebilmek için devasa teknoloji harikası radyo teleskopları geliştirilmektedir. Bu dev radyo teleskoplar evreni dinleyecektir. Bu konuda yapılan son araştırmalar 2012'de basına şöyle yansımıştır. Dünyaca ünlü bilgisayar firması IBM, Square Kilometer Array, kilometre kare düzeni SKA adı verilen dünyanın en büyük radyo teleskobu için veri yönetimi ve analiz teknolojileri geliştirmeye başladı. SKA teleskobunun 2024 yılında kullanılmaya başlaması planlanıyor. IBM uzmanları teleskop aracılığıyla elde edilecek bilgilerin günümüzün sıradan bilgisayarlarıyla analiz edilmesinin imkansız olduğu öngörüsü üzerine kolları sıvadı. Projedeki IBM uzmanlarından Ton Engbersen, bu bir bilgisayar sistemini nasıl inşa edebileceğimiz hakkında bir araştırma projesi dedi. SKA, dünyadaki en büyük ve en hassas radyo teleskobu olacak. SKA, bilim insanlarına bundan 13 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamanın nasıl olduğu konusunda sağlam ipuçları sunacak. SKA, her biri sürekli veri akışı sağlayan 3000 küçük antenden oluşacak. Teleskobun toplayacağı bu verilerin toplam 1 exabyte, yani 1 milyar gigabyte olması bekleniyor. Bu da IBM'in tahminlerine göre dünyadaki günlük internet trafiğinin 2 katına tekabül ediyor. Verilerin Avustralya ya da Güney Afrika'ya yerleştirilecek antenlerden alınarak özetlenip dünya genelindeki araştırmacılara gönderilmesi planlanıyor. Peki ama Atatürk, 1936 gibi erken bir tarihte, 30 yıl kadar sonra tartışılmaya başlanacak olan böyle bir bilimsel teoriden nasıl haberdar olmuştur? Afet İnan, gerçi Atatürk'ün çevresinde çeşitli konular konuşulurken, bu geçmiş zamanda söylenen sözlerinde bir gün toplanabileceği fakat bunların şimdilik birbiri içinde girift olduğu söylenirdi, diyerek Atatürk'ün bu konuşulanlardan etkilenmiş olabileceğini ifade etse de, benim görüşüme göre Atatürk daha çok fizik, kimya ve astronomi konularında okuduğu 104 kitaptan etkilenmiştir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 64. Örneğin Atatürk'ün Türk tarih tezini geliştirirken en çok etkisinde kaldığı Herbert George Wells aynı zamanda bir bilim kurgu yazarıdır. Jules Verne ve Hugo Gernsback ile birlikte ilk bilim kurgu ustalarındandır. Wells'in bilimsel zekası ve derin hayal gücüyle biçimlendirdiği romanları ve yazıları geleceğin dünyasıyla ilgili şaşırtıcı bilimsel ve teknik öngörülerle doludur. Wells'in Dünya Tarihinin Ana Hatları adlı kitabını okuyup çok etkilenen Atatürk, büyük bir olasılıkla onun 1895 tarihli The Time Machine, Zaman Makinesi adlı kitabından da haberdardır. Wells'in ayrıca Dr. Moreau'nun Adası, Görünmez Adam, Dünyalar Savaşı ve Ay'da İlk İnsanlar adlı çok satan kitapları vardır. Bunların bir kısmı filme de alınmıştır. Kitabında zaman makinesinden ve zamanda yolculuktan söz eden Wells, Einstein'dan 10 yıl önce zamanı 4. boyut olarak tasarlamıştır. H.G. Wells'in kitabında zamanı 4. boyut olarak yorumlaması olağanüstü bir buluştur. J. Richard Gott, Einstein evreninde zaman yolculuğu, zamanda yolculuk olasılığı, 3. basım, çeviren Erdem Kamil Yıldırım, Ankara 2009, sayfa 8. Wells'in zaman, mekan, uzay konusunda daha onlarca teorisi vardır. Onun bilim kurgu kitaplarının çoğu ileriye dönük öngörüleri sahiptir. 20. yüzyılın başlarında Wells dışında Albert Einstein da benzer kuramlar ileri sürmüştür. Einstein'ın ilk önemli eseri 1905 yılında yayınlanmıştır. Bu eserinde özel relativite adını verdiği bir kuram ortaya atan Einstein, 1915'te ise genel relativite adlı kuramını yayınlamıştır. David Filkin, Stephen Hawking'in Evreni, Kainatın Sırları, çeviren Mehmet Harmancı, İstanbul 1998, sayfa 84. Atatürk hem çok beğendiği Bels'in hem de dünyada yavaş yavaş sesini duyurmaya başlayan Einstein'ın uzay, zaman, mekan teorilerinden haberdardır. Bu konularda bir taraftan okurken diğer taraftan düşünmüştür. Atatürk'ün 1930'larda okuduğu kitaplar arasında kuramsal fiziğin dünyaca ünlü temsilcisi Henri Poincaré'in Bilim ve Hipotez, Bilim ve Metot ve Bilimin Değeri adlı kitapları da vardır. Güneş Kazdağlı, Atatürk ve Bilim, 2. basım, Ankara 2003, sayfa 92, Meydan AGE, sayfa 43. Tarih ve Dil çalışmalarının sonucu, Türk Rönesansı. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesi ne işe yaramıştır? Hangi yararlı sonuçları doğurmuştur? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu projeler bizim evrensel milliyetsiz bazı aydınlarımızın yaptığı gibi alaya alınacak, dalga geçirecek, aman sen de diyerek burun kıvrılacak bilim dışı, fantastik, uyduruk düşünceler bütünü değildir. Tam tersine bu projeler Türk tarihine ve Türk diline çok büyük katkılar yapmış, sosyo-kültürel alandaki olumlu etkileri günümüze kadar devam etmiş ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel çalışmalardır. Atatürk'ün Türk tarih tezi bir taraftan unutulan Türk tarihini yazılı hale getirip hatırlatarak ulusal hafızayı canlandırmış, diğer taraftan da uluslararası alanda Türk tarihine yönelik iftiraları ve saldırıları bilimsel yöntemlerle zayıflatmıştır. Çok daha önemlisi, kurulalı daha 15 yıl olmayan Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda son derece ciddiyetle tartışılan bir dil, bir de tarih tezi geliştirmeyi başarmış olmasıdır. Atatürk'ün tarih çalışmaları sayesinde Türk insanı 600 yıl kadar sonra ilk kez Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan binlerce yıllık kökleriyle tanışmış, ilk atalarının uygarlık kurucusu olduğunu öğrenmiş, Batı'nın Türklere yönelik iddialarının asılsızlığını anlamış, tarihi, halife padişahların hayat hikayelerini ve savaş anlaşma kısır döngüsünü indirgeyen vakanüvisçilikten belge ve bilgiye dayanan dil bilim, arkeoloji ve antropoloji gibi yardımcı bilimlerle desteklenen bilimsel anlayışa dönüştürmüş, dinci ve ırkçı her türlü faşizan yaklaşımı reddederek hümanist ve demokratik yaklaşımları benimsemiştir. Tarih Türkiye'de ilk kez Atatürk'ün Türk tarih teziyle ve bu tezi tartışmak için topladığı tarih kurultaylarında gerçek anlamda bilim muamelesi görmüştür. Atatürk'ün tarih çalışmalarının en pratik, en elle tutulur sonucu orta dereceli okullarda okutulan 4 ciltlik 500'er sayfalık tarih serisiyle Türk tarih tezinin derli toplu olarak yer aldığı Türk tarihinin ana hatları adlı kitaplardır. Atatürk'ün dil çalışmaları ise bir taraftan 600 yıl kadar unutulan, unutturulan, Arapça-Farsça sözcüklerin istilasına uğrayan Türkçeyi derleme, tarama ve türetme çalışmalarıyla adeta yeniden diriltmiş, diğer taraftan da Türkçenin dünyanın en eski kök dillerinden biri olduğunu kanıtlama yoluna giderek Türk tarih tezini desteklemiştir. Öncelikle Atatürk'ün dil devrimi sayesinde Türk insanı yaratılışına, genetik yapısına ve kültürel kodlarına hiç uymayan Arapça ve Farsça gibi yabancı dillerle kendini ifade etmeye zorlanmaktan kurtularak 600 yıldan daha uzun bir zaman sonra yeniden ana diliyle düşünmeye, ana diliyle konuşup yazmaya başlamış, böylece hem daha kolay okur yazar olmuş hem de yaratıcılığını çok daha mükemmel bir şekilde ortaya koyabilmiştir. Daha sonra ise Türk dil teziyle Türkçenin bir uygarlık ve bilim dili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Dil devriminin başarısı övgüye değerdir. Dil devriminin ilk 8 ayında halk ağzından 125.988 Türkçe sözcük derlenmiştir. Bir yıl sonra bu sayı 129.792'ye çıkmıştır. Anadolu Türkçesine yönelik bu derlemelerden başka tarih kitaplarından, sözlüklerden, el yazmalarından, yeryüzündeki Türk lehçelerinin tümüne ait binlerce Türkçe sözcük taranmıştır. Aydoğan AGE, sayfa 208-209. Bunlar kitapçık ya da dergi halinde yayınlanmıştır. 8 Mart 1933'te başlatılan Osmanlıca'dan Türkçe'ye karşılık bulma programının çalışmaları sonunda 4 ay içinde belirlenen 1382 Arapça-Farsça sözcükten 1100'üne Türkçe karşılık bulunmuş, bunun 640 tanesi benimsenip yayınlanmıştır. AGE, sayfa 209. Atatürk'ün 1930'ların sonlarında türettiği çoğu geometri ve matematik teriminden oluşan yüze yakın Türkçe sözcük bugün dilimizde kullanılmaktadır. Halk, Türkçe konuş veya konuştuğun gibi yaz sloganlarıyla Türkçe konuşmaya çağrılmıştır. Yerleşim yerlerinin Ermenice, Rumca ve başka dillerdeki adları Türkçeleştirilmiştir. Azınlık okullarına Fransızca zorunluluğu yerine Türkçe zorunluluğu getirilmiştir. Tüm azınlık okullarının eğitim programlarında ilk sınıflarda haftada 14 saat Türkçe okutulması kararlaştırılmış, bunun 8 saatini Türkçe, 3 saatini Türk tarihi, 3 saatini de coğrafya oluşturmuştur. Bu dersleri geçemeyenler sınıfta kalmıştır. AGE sayfa 210-211. İş yeri adları, tanıtım afişleri, rakamlar, yemek listeleri, reklamlar, iş yeri tabelaları, dilekçeler, yurt içi mektup adresleri, telefon numaralarının Türkçe yazılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca derneklerin ve vakıfların bütün yazışmalarının, sözleşmelerinin, faturalarının Türkçe yazılması istenmiştir. Soyadı kanunu ile halkın öz Türkçe soyadı alması özendirilmiştir. Türk Dil Kurumu'nun tarama, derleme ve türetme çalışmaları sonunda Osmanlı döneminde iyice fakirleşen Türkçe yeniden zenginleşmiştir. Örneğin 19. yüzyılda Şemsettin Sami'nin Kamusi Türkiye'sinde %34 oranında Türkçe sözcük varken 1974'te yayımlanan Türkçe sözlükte %52.66 oranında, 1982'de ise %62 oranında Türkçe sözcük vardır. Ayrıntılar için bakınız Atatürk'ün yolunda Türk Devrimi. Ankara 1981, Turan, AG'ye sayfa 601. 1930'lu yıllarda üretilen sözcüklerin önemli bir kısmı dilde yer etmişti. Bunların da etkisiyle hukuk dili köklü dönüşümlere uğradı. Düzenlemelerin kabaca %95'i bugün hala kullandığımız sözcükleri oluşturdu. Toprak AGE, sayfa 511. Dil devrimi Atatürk'ün ölümünden sonra 1950'lere kadar devam etmiştir. Örneğin İnönü döneminde 1945'te Osmanlıca, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Anayasa adıyla öz Türkçeleştirilmiştir. Bakınız Zühtü Çubukçuoğlu, Yeni Türk Dili Cep Kılavuzu, Anayasada ve BMM'nin iş tüzüğünde kabul olunan yeni Türkçe kelimeler. İkinci basım, Kenan Matbaası, İstanbul 1945. Atatürk'ün Tarih ve Dil Tezleri Projesi, 1930'ların ve 1940'ların Türkiye'sinde bir kültür devrimi yaratmıştır. Aslında yetersiz Osmanlı mirası ve Kurtuluş Savaşı enkazı üzerine adeta sıfırdan kurulan Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılında Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nu kurmuş olması ve bu kurumların uluslararası katılımda tarih ve dil kurultayları düzenlemesi başlı başına bir kültür devrimidir. Atatürk 1 Kasım 1936 tarihli meclis konuşmasında Türk Tarih ve Türk Dil Kurumlarının ulusal akademileri haline getirilmesini istemiştir. Tarih Kurumu'nun Alacaöyük'te yaptığı kazılarda ortaya çıkardığı 5500 yıllık somut Türk tarihi belgeleri dünya kültür tarihini yeniden incelemeyi ve derinleştirmeyi getirecek niteliktedir. Birçok Avrupalı bilim adamının katılımıyla toplanan son dil kurultayının parlak sonuçlarını görmüş olmaktan çok mutluyum. Türk Dil ve Türk Tarih Kurumlarının kısa sürede ulusal akademiler haline almasını dilerim. Türk tarih ve dil bilimcilerinin dünya bilim alemince tanınacak özgün eserlerini görme mutluluğuna erişmemizi dilerim. Atatürk 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetnamesinin 6. maddesinde her sene NEMA'dan arta kalan miktar yarı yarıya Türk Tarih ve Dil Kurumlarına tahsis edilecektir. İnan AGE sayfa 279 diyerek Tarih ve Dil Kurumlarına da mirasından hisse bırakmıştır. O bu kurumların özel bir yapıda kendi ayakları üstünde durmasına büyük bir önem vermiştir. Gerçekten de Türk Tarih ve Dil Kurumları 1980'lere kadar Atatürk'ün mirasına uygun nitelikte işler yapmıştır. Özellikle Türk Tarih Kurumu'nun arkeolojiye verdiği önem, Anadolu'da yaptığı başarılı arkeoloji kazılar dikkat çekicidir. Türkiye'de tarih gibi arkeoloji de Atatürk'ün çabalarıyla gerçek anlamda bilim olarak görülmeye başlanmıştır. Türkiye'de 1930'larda ve 1940'larda tarih ve dil tezleriyle ilgili çalışmalara yer vermek için Türk Dil Kurumu, Türk Dili Belleteni, Türk Tarih Kurumu Belleteni. Bu dergilere belleten adını bizzat Atatürk vermiştir. Türk Antropoloji Kurumu, Türk Antropoloji Mecmuası'nı, AÜDTCF, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisini, Halk Evleri Ülkü dergisini ve Halk Evi dergilerini çıkarmıştır. Bu dergilerin hemen hepsi Avrupa'daki benzerleriyle yarışabilecek düzeyde son derece bilimsel ve kaliteli yayın organlarıdır. Halk Evleri'nin yayın organı Ülkü dergisi için bakınız Mustafa Oral, CHP'nin Ülküsü, CHP'nin kültür siyasası açısından Halk Evleri, Merkez Yayını, Ülkü Dergisi, Yeniden Anadolu Müdafaa-i Hukuk Yayınları, Antalya 2006, Firdevs Gümüşoğlu, Ülkü Dergisi ve Kemalist Toplum, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 2005. Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişmesinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi ayrı bir konum elde etti. Keza Türk Tarih Kurumu'nun çıkardığı belleten de aynı dönemde Türkiye'de tarih ve diğer sosyal bilimlere çağ atlatacak güçte bir içeriğe sahip oldu. Ne yazık ki her iki dergide 40'lı yıllardaki disiplinler arası çoğulcu niteliklerini ileriki yıllarda koruyamadı. Her iki derginin 40'lı yıllarda bu denli önemli atılım içerisinde olması ancak 1930'lu yıllarda yaşanan kültür devrimiyle açıklanabilirdi. Türkiye'nin sosyal bilimlerde 1930'lu yıllarda gerçekleştirdiği kültür devrimi İstanbul'dan çok Ankara'da meyvelerini vermişti. Gazi'nin kimi kez aşırılıklar içeren tezleri Türkiye'de çağdaş sosyal bilimlerin temellerinin atılmasına da vesile olmuştu. Birçok toplumsal dönüşüm benzer romantik özlemlerin ardından ortaya çıkmıştı. Sosyal bilimlerin doğuş evresi olan 19. yüzyıl romantizminin ta kendisini bağrında yaşatıyordu. Bu süreçte hatalar sevapları oranla arka planda yer alıyordu. Tüm kültür devrimleri benzer kaderi paylaşmıştı. Ama son kertede durağan yapılar çözülmüş, bir tür kuantum dönüşümü sağlanmıştı. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve ardından Hasan Ali Yücel'in klasikleri Cumhuriyet'in inşa sürecinde aydınlanmanın yapı taşlarını oluşturdu. Türkiye, 20. yüzyılı kültürel bağlamda 30'lu ve 40'lı yıllarda Ankara'da yakaladı. Bu süreç Atatürk'ün kültür adamı olarak yadsınamaz öncülüğünde gerçekleşti. Toprak AGE sayfa 286. Atatürk eğitim, sanat, spor, giyim, kuşam alanlarında yaptığı sosyo-kültürel devrimlerle birlikte 1930'larda hayata geçirdiği tarih ve dil tezleri projesiyle Türkiye'de geç kalmış bir Rönesans başlatmıştır. Avrupa'da 15 ve 16. yüzyıllarda başlayan Rönesans hareketi nasıl ki eski Yunan, Roma tarihinden ve dilinden beslenmiş ise Batı'da 18. yüzyıldan itibaren uluslaşmaya paralel ulusal tarihler ve ulusal diller önem kazanmış, bu konuda zaman zaman aşırı romantizme kaçan çalışmalar yapılmış ve sonunda bütün bu çalışmaların meyvesi olarak Batı'da aydınlanma dönemi yaşanmış ise işte Türkiye'de de 1930'larda benzer bir sürecin ilk adımları atılmıştır. Atatürk'ün başlattığı Türk Rönesansı da eski Türk tarihinden ve Türk dilinden beslenmiş, Türkiye'de de ulusal tarihe ve ulusal dile önem verilmiş, zaman zaman aşırı romantizme kaçan çalışmalar yapılmış ama sonuçta bir kültür devrimi ortaya çıkmıştır. Fakat Avrupa'da 15. yüzyıldan günümüze kesintisiz olarak neredeyse 500 yıl devam eden kültür devrimi bizde 1930'lardan 1950'lere kadar ancak 20 yıl devam edebilmiştir. Avrupa'nın 500 yılda vardığı noktaya 20 yılda ulaşmanın imkansızlığı şöyle dursun. Yine de Atatürk'ün düşünsel ve eylemsel önderliğinde gerçekleşen bu kısa süreli ama büyük dönüşüm, Türkiye'ye dışarıdan bakan yabancı bir gözü şaşırtacak kadar göz kamaştırıcıdır. 1930'ların Avrupa'sı faşizmin ve nazizmin kıskacındayken İtalya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde bilim, dinin ve ırkçı ideolojilerin hizmetine sokulmuşken bilim insanları sadece dinlerinden, ırki aidiyetlerinden ve tarafsız bilim anlayışlarından dolayı işkence görüp sürgün edilip katledilirken Atatürk Türkiye'si Avrupa'daki dinci, ırkçı ve baskıcı yaklaşımlardan kaçarak kendilerini hem yaşayabilecek hem de bilim yapabilecek ülkeler arayan birçok batılı gerçek bilim insanına kucak açmıştır. Atatürk 1930'larda özellikle Almanya'daki Nazi baskısından kaçan dünyaca ünlü Yahudi bilim insanlarını Türkiye'ye davet ederek onlara yeni kurulmakta olan Türk üniversitelerinde milletvekillerinin 3 katı maaşla bilim yapabilme fırsatı vermiştir. 1930'larda daha çok Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi'nde istihdam edilen bu dünyaca ünlü yabancı bilim insanları arasında çok başarılı tarihçiler, arkeologlar, dilciler ve antropologlar vardır. Lans Berger, Güterbock, Van der Osten bunlardan sadece birkaçıdır. Atatürk'ün Türk Tarih ve Dil Tezleri projesi işte bu dünyaca ünlü bilim insanlarının katkılarıyla görüş ve eleştirileriyle gelişip olgunlaşmıştır. Türkiye 1930'ların dünyasında ABD ve bazı Avrupa ülkeleri dışında en gözde bilim insanlarının toplandığı sayılı ülkelerden biridir. Bu nedenle 1930'larda Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar, ileri sürülen bilimsel kuramlar asla yabana atılmamalıdır. Bütün bu çalışmaları eleştirenler Atatürk'ten önce bu dünyaca ünlü bilim insanlarını eleştirdiklerini asla unutmamalıdırlar. 15. yüzyıl ve sonrasında Avrupa'da, İtalya'da Rönesans'ın ortaya çıkıp gelişmesinde nasıl ki doğudan batıya giden bilim insanlarının ve doğu İslam biliminin etkisi olmuşsa 1930'larda Türkiye'de Atatürk'ün önderliğinde gelişip olgunlaşan Türk Rönesansı'nda ise batıdan doğuya gelen bilim insanlarının ve batı biliminin etkisi olmuştur. Bazı kesimlerce tek parti dönemi diye küçümsenen 1930'lar Türkiye'si ve o Türkiye'nin baskıcı, diktatör olmakla bilim dışı davranmakla suçlanan Cumhurbaşkanı Atatürk, aslında o dönemin ruhuna aykırı bir şekilde dinci ve ırkçı olmayan son derece bilimsel ve demokratik bir anlayışla gerçek anlamda bir kültür devrimi, bir Türk Rönesansı başlatmıştır. Bu kültür devriminin, bu Türk Rönesansı'nın en başat motifi ise Atatürk'ün tarih ve dil tezleri projesidir. 30. ayrımın sonu, sayfa 415.